Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz bölümde Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından bir tanesi olan Yavuz Sultan Selim Han'ın şehzadelik dönemini konuşmaya başlamıştık değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. İnşallah bu programımızda da yine bu konu üzerine konuşmaya, Yavuz Sultan Selim Han'ın gençliğini ve şehzadelik dönemini biraz değerlendirmeye devam edeceğiz. Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. İbrahim'ciğim, müsaade edersen konumuza devam etmeden önce. Hayırlı bir konu elbette ama ondan biraz daha hayırlı bir konuyu öne alalım. Ömrümüz olur olmaz, belki bahsetmeye ömrümüz yetmez.
Allah ömür versin.
Amin cümlemize canım. İstersen oradan bir mühim bir bahis. Lütfen, istersen tabii. Öyle bir giriş yapalım.
Tabii.
Kısa zaten, çok uzun değil.
Bu arada neyle ilgili onu da söyleyeyim.
İbrahim'ciğim, Ali Seydi Bey var. Bu kendisi Tarih Osmanlı Encümeni'nin daim üyesi. Cumhuriyet döneminde de Tarih Encümeni'nde kalmış biri. İlk Latin alfabesine geçilen dönemde kendisinin bu hususta yaptığı bir takım itirazlar var. Zaten yegane itirazlar, en güçlü itirazlar ondan geliyor. Bu konuda bir de risale de kaleme alıyor. Ben o risaleden birkaç bölüm okuyacağım müsaade
Lütfen,
edersen.
Tabii.
Dönemi ve durumu ve aciliyetini belki biraz daha izah edebilecek bir bahis olduğu için.
Zaten Latin harfleriyle ilgili, Latin alfabesine geçişle ilgili bir takım tartışmalar vardı. Onlarla ilgili de
evet,
güzel
evet.
Bir bilgilendirme
eyvallah,
olur abi.
Eyvallah. Buyursunlar. Geçenlerde hadiselerin çıktığı yerden doğan Latincilik gayrimeşru çocuğunun hala hırçın çığlıkları sık sık kulaklarımızı çınlatıyor. Bundan yaklaşık 40 sene önce gençlik günlerini karşılarken Batı'nın gümbürtüsüyle yerel basının kulağını tırmaladığını hatırladığımız aynı konunun harflerin değiştirilmesi, dedikodusunun bugünlerde yine yankılanmasını duymakla talihsizliğimizi yeniliyoruz. Ancak o zamanlar dönemin yenilikçileri sınıfından olan Latinciliği destekleme niyetinde olan bir iki gence karşı yalnız zeki edebiyatçı Sait Bey merhum, Acemce, Arapça isteyen Urban'a gitsin, Acemce isteyen İran'a gitsin, Frengiler Frengistan'a gitsin ki biz Türküz, bize Türkiye gerektir diye bir dörtlük ile karşılık vermişken, bugün milli duyguların o zamana göre son derece ilerlemesinin yararlı sonuçlarından olarak her taraftan bu yanlış yoruma karşı dokundurma, üzüntü ve gücenme seslerinin yükseldiğini görmekle de gurur duyuyoruz. Tanin'in 25 Mart 1340 tarihli sayısında bulunan Mustafa Hamdi imzalı makalede Türkçe'de Latin harflerinin kabulü düşüncesi süratle yayılmakta ve yüksek yerlerde taraftar kazanmakta olduğu iddiası, bizim gördüklerimiz, hissettiklerimiz ve anladıklarımıza bakıldığında ters bir iddiadan başka bir şey değildir. Bu konu hakkında memleketin en aydın ve yetki sahibi yüzlerinden belki birkaç yüzüğüyle gerçekleşen sohbetlerimiz, Latin harflerini istemeyenlerin büyük bir çoğunluğa yakın bir üstünlüğe ulaştığı, herkesin bu yoldaki propagandacılara son derece gücenmiş olduğu kanaatiyle sonuçlanmıştır. Tabii sessizliğin sebebi de dönemin konjonktürü. O yapıdan yürüyor insanlar.
Evet.
Gerçi bizim gibi ahiret yolculuğu için hayat meclisinden pasaportunu alıp cebe atanlara göre bu uygun olmayan isteğin daha sonra gerçekleşmesi kesin olsa bile uygulanmasının getireceği büyük yıkımın anlaşılmasına, kıymetli ömür elverişli olmadığından kendi hesabımıza değil çocuklarımız ve torunlarımız adına burada birkaç söylemenin üzerimize borç olduğu zannındayım. İlk iş olarak şurasını arz edeyim ki, ben dil uzmanı olmadığım gibi hiç bu bilime de bir ilgim yoktur. Sözlerim ilmi olmaktan çok milli ve mantığa uygundur. Bunun içindir ki aramızda büyük bir görüş farklılığı bulunan Latincilere karşı bu kitapçıkta alacağım konum saldırgan değil, savunma şeklinde olacaktır. Çünkü yoruma saygı devamlı mesleğimdir. Gelelim asıl konuya. Davanın küçüğünü Arap harfleri ve büyüğünü Latin harfleri oluşturmakta ve elifbağımızın, yani alfabemizin değiştirilmesi ihtiyacını gerektiren sebeplerin en büyüğü olarak Arap harfleri gösterilmektedir. Benim bildiğim günümüzde kullanılan elifba ne sırf Arapça ne de sırf Arap Farsça elifbanın aynısıdır. Birincisi 28, yani Arap alfabesi. İkincisi 23 harfli olup bizim harflerimizin adedi ise 32'dir. Araba özel olan S, vel, dat, zı, ayın sesleri dilimizde kullanılmayıp bunlar ile ancak gerektiğinde bazı Arapça kelimeleri okuyabilmekteyiz. Bununla birlikte ileride s, sine, zel, zı, zaya, dad, kısmen z'ye ve kısmen d, t ve d'ye ayın Elif, H, Y'ye yerini bırakacak, bırakabilecektir. Lakin P, Ç, J, G'in Kef, Kaf, G'yi, Kaf, Nuni, heceleri dilimizin doğal seslerinden olduğu için bunları Farsça sayamayız. Demek oluyor ki şimdiki alfabemiz Türkçe, Arapça, Farsça harflerden oluşan bir karışımdır. Acaba Öztürkçenin harfleri hangileridir? Bizim milli ve bize ait bir alfabemiz yok mudur? Dünyada hiçbir kavim yoktur ki alfabesinin içerdiği harfler, nicelikler, şekiller ve sesler bakımından tam olarak aslı ve tamamıyla milli olsun ve zamanın geçmesiyle bir takım değişmelere uğramasın. Türk'ün, Arap'ın, Frank'in elifbaları da aynı değişme kanununa bağlı olmaktan kurtulamamıştır. Bazı tarihçiler, Orhun kitabelerinde görülen ve oldukça karışık olan Turan yazısının eski Türklerin, belki bütün milletlerin ilk alfabesi, hiç olmazsa yazıların kaynaklarından birisi olduğunu iddia ederlerse de, yine tarihin şahitliğiyle sabittir ki Keldani ve Arsurilerden önce Mezopotami El-Cezire'ye gelip yerleşen ve çok zamanlar Susa şehrini başkent kabul eden Elamlar ile Sümerliler, Mihi ve Doğu Türkleri Çin yazılarını kullandıkları gibi Orta Asya'daki Türkler de hatta Cengiz zamanından sonra bile 14 harfli Uygur alfabesini kullanmışlardır. Arami yazısının yazısından alındığına şüphe edilmeyen Uygur alfabesi pek eksik ve yetersiz olduğundan İslam'dan önce, daha doğrusu İlhanların son hükümdarı olan Sultan Ebu Said tarafından Arap harflerinin eklenmesiyle bir dereceye kadar tamamlanmıştır. Fakat bazı Türkleri, Selçuklar ve Osmanlılar aşağıda görülecek Nisih Arap yazısını kabul ile beraber Arap harflerini kendi ses düzenlerine yetecek derecede uygun olmadığını gördükleri için hemen hemen şimdiki şekil ve nitelikte sesli bir alfabe kabul etmişler ve bunlara birbiri ardınca birer incelik, elbisesi ve güzellik giydirmişlerdir. Acaba bugün Arapça dediğimiz harfler öteden beri aynı sayı ve kaliteyi taşıyor muydu? Asla. Bir kere eski yüzyıllarda Arabistan'ın en yerleşik kısmı sayılan Güneybatı mıntıkasında Hamiri dili geçerliydi. Bunun alfabesiyle, harfleriyle Arap'ın şimdiki harfleri arasında hiçbir şekilce benzeme ve benzeşme yoktur. Kureyş Arapları ise aslında Finike harflerinden değiştirilmiş ve alınmış olan Keldani harflerini kısmen almışlar ve bazı basit düzeltmeler yapmışlardır. Şöyle ki, Keldani alfabesinde S, H, Z, D, Z, Ay, G'in harfleri olmadığından Araplar söyleyiş akınlığı veya şekilce benzeme münasebetiyle T, H, Dal, Sat, T, Ay'ın harflerinin üstüne önceleri birer uzatılmış kısım ve daha sonraları o yazıları birer noktaya dönüştürmüşlerdir. Bu şekilde vücuda gelen karışık alfabe Hicret'in 40. senesine kadar devam etmiş ve fakat okumadaki zorluklardan dolayı Hazreti Ali bin Ebu Talib'in döneminde Kufe'de bir komisyon oluşturularak Araplar ve hareke yönetimi konularak ve harflerin şekilleri ve bazı yenilikler uygulanmış ve bunun sonucu olarak Kufi yazısı meydana gelmiştir. İbni Halika'nın sözüne göre Abdülmelik bin Mervan zamanında noktalama işi ortaya çıkmıştır. Emevi hükümdar. Abbasilerin saltanatlarının ilk zamanlarında meşhur İbni Mukle Bağdat'ta Kufi yazısının şeklini değiştirerek yerine Nesih yazısını getirmiştir. İranlar iş bu Nesih yazısını başlangıçta Pehlevi yazısına ve daha sonra Talike değiştirmişlerdir. Bununla birlikte İslam'ın başlarında kullanılan Arap harfleriyle bugünkü Arap harfleri arasında oldukça önemli, belirgin farklar olduğunu kimse inkar edemez. Tarih yolculuğunun bıraktığı izlerden çıkarılan şu özet bilgiyi burada bırakarak bugün karşısında bulunduğumuz öneriler ve dört isteği incelemeye geçelim. 1. Eski milli harflere dönüş. 2. Sırf Arap ses ve söyleyişine özel harfleri alfabemizden çıkarma. 3. Bazı eklemelerle Latin harflerinin kabulü. 4. Şimdiki alfabemizde köklü değişiklik. Birinci öneri ve talep, yani eski milli harflere dönüş, imkansız bir istek türündedir. Biz artık bugünkü ilmimiz, kültürümüzle eski denizlerin bulanık derinliklerini dalamayız. Bundan da zaten bir fayda göremeyiz. Buna ne zaman ne de anlayış uygundur, elimizden gelirse. Ve Orta Asya'daki arkadaşlarımız hala Turani, Uyguru alfabesi kullanıyorlarsa, bunların yerine kendi alfabemizin getirilmesine gayret etmeliyiz ve göreceli ve asıl vatanımızdan bile o gelişmemiş dili kaldırmalıyız. İkinci öneri, mantıksız değildir. Yani sırf Arap ses ve söyleşine özel harflerin çıkarılması meselesi. Mantıksız değildir. Dilin ilmi ve hatta resmi bir komisyon tarafından sözlüğü düzenleme ve tespit eyledikten sonra alfabemizde olup söyleyişimizde, yani dilimizi kullanmamızda bir hak ve yeri olmayan bazı Arapça harfleri alfabemizin dışına çıkarmak pek mümkün ve pek gereklidir. Mesela o zaman muazzam kelimesini muazzam veya yerel şiveye göre müezzem veya Rıza, Murtaza, Ziya gibi özel isimleri Rıza, Murtaza, Ziya inceltme ağların üzerinde inceltme harfleri var. İşaretleri diye yazabiliriz. Not, yani dad ve zı yerine z harfi kullanılarak. Dini ihtiyaçları da dikkatlerden uzak tutmayarak Kur'an okuyacak çağa varan çocuklarımıza dini bilgiler sınıflarında s, vel, dad, tı, zı, ayın, gayın ses şekil ve seslerini öğretiriz. Fakat ilk olarak milli yazım ölçüsü olarak ilmi ve resmi bir sözlüğe ihtiyaç olduğu bellidir. Yoksa yazım kanununu bugünkü gibi her kişiye göre yorum ve uygulama yeteneğini korursa istenen yenilik ve değişim hiçbir fayda ortaya çıkarmaz. Üçüncü öneriye, yani Latin harflerinin kabulü hakkında az sayıda kişi tarafından ortaya atılan isteğe gelince. Aslında İbrahim'ciğim bu zaten en az görüşlen de buymuş. Fakat bu kabul ediliyor. Muhtemelen belirli bir klik bunun üzerinde
baskı
yaptı ve genel zirvede bu konuda zaten mutabıktı. Yani. Ben bu düşüncenin dindaşlarımız üzerinde doğuracağı sakıncaları açıkça anlatmaya yetkili olmadığım için bu vadede kalem oynatmayı yanlış sayarım. Bunu bir tarafa veya ehline bırakıyor ve yalnız diğer maddi sakıncalarını aktarıyorum. 1. Düşünelim ki bugün veya yarın az kimsenin önerisi resmi yerlerde de çokça yer bularak Latin harflerinin kullanılması resmen kabul ve yayınlandı. Bu yayınlanma ve bildirimden sonra hükümet, hiçbir resmi sıfatı olmayan bu aciz kulu şimdiki milli harfler ve yazılar ile haberleşme ve muhasebeden bu yazılarla gazete ve kitap yayınlamayı yasaklayacak mı? Hür bir memlekette buna hiç ihtimal verme. Zorla olmayınca da gelenek kanunu kolaylıkla bozulamaz. Haydi bunu da kale almayalım. Fakat geçmişin, tecrübenin bize verdiği pek açık derslerden niçin ibret almayalım? Diyelim ki bundan yaklaşık 10 sene önce hükümet resmen zevari saati kabul ve kullanılmasını defalarca yayınladığı halde bugün hala baştan başa Anadolu'nun aile hayatında hüküm süren ezani saattir. Hatta İstanbul gibi Türk ve İslam dünyasının tek bilim merkezi olan bu güzel şehirde bile bu eski saate bağlı nice kimseler olduğu gibi çeşitli yerlerde dikilmiş kuleleri, saat kuleleri, eski resmi daire kapılarını, finans şirketlerinin giriş ve çıkışlarını süsleyen çift saatlerden birinin kadranı şu dakikada bile ezani saati göstermektedir. Latin harflerinin resmen kabulüne yaklaşmanın vereceği sonuç ise bundan ağır olacak. Bir dilli olan vatandaşlar, millettaşlar, iki dilli ve iki dili olmak felaketiyle karşılaşacaktır. Çünkü dünyanın her tarafında olduğu gibi rehberi gelenek olan büyük bir kısmı yine Türk ve vatanı okumaktan kendini alamayacak. Latince, Tanin ve ileri gazetelerin okuyucuları pek az olacaktır. Hele asırlara bile dayanan kanunun bu hususta pek büyük bir etken olacağını da unutmayalım. 2. Bundan başka ben Latin harflerinin kabulü önerisini milli gurur ile de uyuşmaz görmekteyim. Asırlardan beri sayısız alimler, faziletli kimseler, doktorlar, edebiyatçılar ve şairlerin yetişmesine engel olmayan bu büyük dilin bazı eksiklerini düzeltme ve tamamlama yönüne gitmeyip de onun harflerine yetersiz bir yabancı elbise giydirmek istemek, o büyük dilin sahibi olan büyük milleti elifbasızlık ve sonuçta lisansızlık ile suçlamak demektir. İnsan milli gurura uygun gelmeyen böyle bir teklifi yabancı bir dilden işitse karşılığını vermek tarzında bir karşılık ile yetinip öteye geçer. Lakin bu suçlamayı kendi milletimizden birinin hem de o alfabenin bolluk ve bereketinin sayesinde bugün az bulunan sınıfında birer bilim ve bilginin yüksek derecelerini kazanan bazı aydınlarımızın yetişmiş ağzından duymak istemez. Hem böyle birkaç kişinin arzu ve kararıyla koca bir millet ecdadımızın mirası olan kendi milli harflerimizden nasıl fedakarlık yapabilir? Bir taraftan layık denilmeye, layık bir derecede Türkçülüğe, atalarımıza düşkünlüğe doğru hızlı adımlar ile yürür. Hatta sokakların ve mahallelerin, köyler ve kasabaların tarihi ve fakat İslami olmayan ve milli olmayan isimlerini bile eski isimler ile değiştirip dururken, diğer taraftan milliyetimizin en açık hilalinin üstünlüğü ve belki de bağımsızlığının parlak tuğrası olan geçerli alfabemizin sevinçli başına şapka geçirmeye, muhterem atalarımızın ve geçmişlerimizin ruhlarına ve kültür mirası olan yüz binlerce kalıcı esere, birkaç kişinin hatalı kararına kurban olarak veda etmeyi bilmem ki milli gurur nasıl kaldırır. Bu eserlerin önemli olanlarının yavaş yavaş ve Latince harfleriyle yeniden basılacağı hakkındaki teorinin ne dereceye kadar uygulanabilir olduğunu kestiremem. Gözümüzün önünde 17. yılına ulaşmak üzere doğmuş bir meşrutiyet vardır. Şükrü Bey'in bakanlığının ihsanına oluşan 5-6 tanesinden başka bu müddet zarfında değer biçilemeyen ve pek çok yazma eski eserlerden kaçını basabildik ki? Yüzlerce kütüphaneleri dolduran binlerce önemli eseri çabukça latinleştirelim. Bence şu değiştirme meselesine bugün baştansa amacın yarısına varabilmek için en azından bir çeyrek asır lazımdır. Aslında burada gizlice şeyi de izah etmiş oluyor. Yani gelecek şimdiki o dönemki nesillere, yeni nesillere birden basılmış o güne kadar bütün bir müktesebattan bir anda koparılmış oluyor.
Bence. Evet.
Ya bir gecede koparılmış oluyor. Bunların çevirisi 25 yıl sürer diyorum minimum başlasa. Yani hemen baştansa diyorum.
25 yılda koca mazide üretilen kitapları anlama süreci olarak değerlendirilecek. O da zaten
iki nesil geçmiş oluyor İbrahim. Yani. Yetişecek onun. İki nesil cahil kalmış oluyor yani.
Evet.
Şu halde 1340 Hicri yılında 7 yaşında bulunan birkaç yüz bin şanssız Türk çocuğu ellerindeki okul kitapları dışında olmak üzere 1365 senesine kadar tamamıyla kitapsız, kütüphanesiz, rehbersiz, bilgisiz, kör cahil olarak yetişecekler. Ve çünkü tabii bu kanundan önce İbrahim'cim bu. Hani bu olabilecekleri söylüyor. Yani gördüklerini söylemiyor bari. Olacakları söylemiş.
İhtimaller üzerine konuşuyor.
Kör cahil olarak yetişecekler. Ve çünkü Latin harfleriyle yazılmış, basılmış Türkçe kitap bulamayacaklardır. Şimdi rica ederim. Elimizi biraz insafla kalbimizin üzerine koyalım. Çarpıntının anlamlı sesini dinleyelim. Köylü çocuklarını 25 günde okumaya alıştıracağız diye 250 bin şehirli Türk çocuğunu en azından 25 sene cehalet karanlıkları içinde bırakmaya, tarihimizde bir kültür arası veya bilime bir fetret dönemi ortaya koymaya, bütün efendileri ağa yapmaya milli vicdan nasıl izin verecektir? Dünya ilerleme dünyası, zaman bilimin zamanı iken biz niçin duraklama ve yozlaşma yerlerine dalalım? Ruhlarını ve kan akışını hala damarlarımızda taşıdığımız geçmişlere karşı niçin bu derece ilgisiz ve saygısız kalalım? Bundan başka günümüzde başka uyruklarda bulunan başka bir mıntıkada yaşayan arkadaşlarımızı önemli Türk topluluklarını da dikkate almak zorunda değil miyiz? İslam'ın ve Turani türünün soyunun önderi olan bizlere, Batı Türklerine onların sevgi, saygı ve bağlılıkları o derece kuvvetlidir ki bunu ancak bir Latin dehşetli darbe zaafa uğratabilir. Turan sıkı ahalisi tamamıyla bizim harf şekillerimizi kabul ve ona alışmışlardır. Şimdi milyonlarca arkadaşlarımızı yarı yolda bırakıp da duygu olarak ve kültürel olmasa bile harf olarak Latin olmamız onları üzüntülü ve bizden gücenmiş yapmaz mı? 4. Şimdi gelelim asıl amaca. Yani Latin harflerinin dilimize uygulanabilir olup olmadığı meselesinin incelenmesine. Hristiyan milletlerin kullandıkları alfabelerin Latin, Slav, Cermen, Gark ve Ermeni içinde sesler ve hece ve söyleyişler bakımından en fakiri, en kısırı Latin alfabesidir. Diğer dillerde kullanılan 20 kadar söyleyiş çeşitliliği harf vardır. Ki Latin harfleri içinde bunların asla karşılığı yoktur. Mesela S, Cim, Ç, Çesya, Ha, Hı, Zel, Zaç, Şın, Dat, Ayın, Gayın, Kaf, Kef, Gef, Kaf-ı Gayi, Kaf-ı Nuni harflerinin hiçbiri mevcut Latin harflerine uymaz. Şu hesapça, Finikelilerin bilinen Ebced, Hevvez, Hutti sembollerinin yazılışı değiştirilerek alınmış olan ve şeklen harften ibaret bulunan Latin hiceleriyle ne Türkçenin, ne Arapçanın, ne Acemcinin, ne Slavcanın, ne de Rumca ve Ermenicinin birçok seslerini yerine getirmeye imkan olmadığı açıktır. İstersen aradan sonra devam edelim.
Olur abi. Yani konu önemli bir konu.
Evet.
Ben de araya girmek de istemiyorum.
Eyvallah.
Onu inşallah bu metin bittikten sonra üzerine yine biraz tabii, konuşmaya devam ederiz. Inşallah. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Programımızın birinci bölümünde Latin harflerine geçiş meselesiyle ilgili bir pasaj var. Biraz uzun bir pasaj. Okay abi onu bize okuyordu. İsterseniz abi oradan kaldığımız yerden devam edelim.
Tamam.
Sonra üzerine mütalaa yaparız. Buyursunlar.
Her ne kadar Fransızlar Cimi DJ, Ç'yi TCH, H'yı KH, Ş'ını CH ile doğrultmak isterlerse de diğer harflere karşı daima dilsizdirler. Bunlar da birer uydurma, muhtes hecelerdir. Hele bazı yabancı özel isimleri Latin harfleriyle doğru yazmak ve doğru okumak adeta imkansız derecesindedir. Fransızca ve İngilizce yazılmış seyahatnameler, genel tarihler, atlaslar, coğrafyalar gözümüzün önündedir. Yani bugünkü Türkçe'de. Bu hususta mevcut olan zorluklar aynen Latin harflerinde de fazlasıyla vardır. Halbuki biz kendi seslerimizi tamamlayacak ve düzeltecek olursak herhangi bir kelimeyi Latin harflerinden daha doğru bir surette yazabiliriz. Hele İngilizler şeklen Latin harflerini kullanmakla beraber çoğunlukla yarım açılan ağızlarından çıkan seslere göre harflere birer özel ses verdiklerinden Latinecelerinden pek fazla uzaklaşmışlar. Sırf kendilerine özel semai işitildiği gibi bir elifba vücuda getirmişlerdir. Bu da gösteriyor ki Latin harfleri her kavmin ses elbisesini giymeye uygun değildir. Özellikle bizim dilimizde Öztürkçe olmak üzere kullanılan isimler ve zamirler ve sıfatlar ve fiillerin %20'si adeta ı sesini veren kalın bir kesre ile okunur ki bunu ancak Ermenice'nin ıt denilen harfi yerine getirip diğer dillerden olan alfabeler bu hususta sessizdirler. Bunlardan başka ilmi ihtiyaçlar ve dinin gerekleri sonucu olarak isterse az ve nadir olsun kullanılmasından kurtulamayacağımız birçok Arapça anlamları Latin harfleriyle yazıp okumak asla mümkün değildir. Her ne kadar Türkçemizde de bunun gibi kaba kesreleri yerine getirecek bir tamamlayan harf, bir bağımsız işaret mevcut değildir. Lakin biz bunların söyleyiş şeklini anne kucağındayken duyarak bellediğimizden daha sonra tam bir işaret ile okumada hata etmeyiz. Bununla birlikte dilimizde de böyle bir işaretin ispat ve üretilmesinin ihmal edilmesinden daha iyidir. Özellikle yabancılar için kolaylığa sebeptir. 5. Bize karşı çıkanlar diyorlar ki, Latin harflerini kabul ettiğimiz takdirde buna bir takım çeşitli söylenişli, sesli ve sessizler ekleyebiliriz. Mesela cim için gh ve h için hh yani iki işaretleri kullanılabilir. Hı hı. Eğer Latin harflerinin eksiğini biraz bazı tuhaf, garip, birleşik işaretlerle zorla anlamlandırılacak isek, bu düzeltmenin kendi alfabemiz hakkında kullanılması daha cömertçe, daha milliyetçi bir hareket olmuş olur. Şurası gerçektir ki, Latin alfabesinin en azından 15-16 söylenişli harfler eklenmesiyle tamamlanmasından önce kabulü, hem seslerimizin uyumu ve dil bilgisinin başkalaşmasını gerektirir, hem de şivemizi felce uğratır. Bilmem ki yalın kılıç, kalın kafa, cıvıl cıvıl, harıl harıl, çatır çatır babından, ağzından, kapısında kelimelerin Latin harflerini yazıp Türkçe şivesiyle okumaya imkan var mıdır? Halbuki dilimizin bünye ve güzel sesine asla uymayan el'in yabani alfabesinin düzeltilmesine ayıracağımız emek ve mesai, kendi alfabemize 4-5 ses eklenmesi için harcasak, ne şivemizi değiştirmek tehlikesine düşmüş, ne geçmişi ve geleceği gücendirmiş, ne de milli kamuoyuna saygısızlık etmiş oluruz. 6. Bir de şurası herkesce bilinir ki, uzak ülkelerde oturan arkadaşlarımız hesaba katılmazsa, bugünkü misaki milli sınırı içinde yurt edinen millettaşlarımız tek lehçe ve şive sahibi değildirler. İstanbul şive ve lehçesiyle, Kastamonu ve Kastamonu şivesiyle, Erzurum ve Erzurum şivesiyle, Diyarbakır ve Diyarbakır şivesiyle, İzmir ve Bursa ve bunların şivesiyle Konya, Ankara ve Sivas şiveleri arasında çok büyük farklar vardır. Nasıl ki Marsilya Fransızcasıyla Paris Fransızcası kesinlikle birbirine uymaz. Mesela özel isimlerden Ahmet ve Muhammed'i ele alalım. İstanbullular ile Edirne, İzmir ve buralara komşu yerler ahalisi Ahmet'i Ahmet ve Muhammed'i Mehmet. Kastamonu ve Bolu havalisi Ahmet, Mehmet. Erzurum bölgeleri sakinleri Ahmet, Mehmet, Diyarbakırlılar Boğaz'dan çıkan ha ile Ahmet Muhammed diye söylerler. Şimdi bu kelimeler Latin harfleriyle herhangi şekil ve yazımda yazılsa, bunun milletin 1/4'ü okusa bile manasını anlayamaz. İşte dilde anarşi buna derler. Aa, bey de böyledir. Bazı kimseler Latince'nin Y harfini diyelim ki kalın sözünün kesri-i sakire ile okunan Y'si gibi kalın makamında kullanalım diyorlar. Bunun da başka bir sakıncası vardır. Bir kere çocuk kendi elifbasında Y'yi ıt makamında öğrenir ise artık sonradan Latin dillerinden herhangi birisini okursa okusun, bu harfi daima kendi dilinde öğrendiği tarzı uygun görür ki bu da yabancılara karşı gülünç olur. 7. Benim anlayamadığım bir yön daha vardır. Acaba az bir topluluk tarafından milli harflerimize mutlaka bir frengi serumu aşılamak istenilmesi, sırf yeniliğin getirdiği sevincin doğurduğu nev heveslik eseri midir? Yoksa tam anlamıyla filolojik bir mesainin ürünü müdür? İkinci şıkkın hakimiyetine asla ihtimal vermemekte ve tartışma ve kavgaya sebep olmamak için de sebeplerini açıklamaya kendimde cesaret görememekteyim. Yani bu kesinlikle bilimsel bir şey değil, bu şeydir ya. Tamamen ideolojik bir şey yani. Yalnız şu kadarını diyebilirim ki Hristiyanların elifbaların içinde cidden en mükemmeli, hatta hayvanların seslerini bile taklit etmeye ve seslendirme en müsaiti 38 harfli Ermenice alfabesi olduğu halde Ermenice alfabesinde yalnız Arapça ayın sesini verecek harf yoktur. Bunu saymazsak her suretle mızrağı Latin bataklığına saplamaya yönelmek herhalde iyi bir niyetin, pek de hilalin üstünlüğü olmasa gerekir. Bununla beraber bu yönelimin bir alışkanlığın sonucu, bir duygu hatası sonucu olması da umulur. Bununla birlikte benim milli tahammül boşluklarım bu Ermeni topikine karşı bile her zaman bir iğrenme isteği duyar. 8. Enver Paşa'nın merhum 1. Dünya Savaşı'nın başlarında topuyla, tüfeğiyle, süngüsüyle, divan harpleriyle millete tuhaf şekilli bir alfabe kabul ettirmek istedi. Baba Ali'nin kaçınması üzerine bunu kışlaya soktu. Orada da başarılı olamadı. Çünkü binbaşıdan yukarı rütbede bulunan kurmay subayların, bilgili yöneticilerin ve ileri gelenlerin hemen hepsi okuma yazma, yazma bilmeyen alaylı sınıfına geçtiler. O tuhaf yazılarıyla gelen ivedi emirnameler kumandanların kalem odalarında saatlerce Türkçe'ye tercüme edilir, ondan sonra gönderilenlere verilirdi. Sonunda 2 seneden fazla ömür sürmeyen bu boyu değiştirilmiş ve ifadesi kısaltılmış hattı enveri, iki cinsiyetli kişi niyetine mucidinden önce unutulma ve affedilme toprağına gömüldü. Harflerin bitişmesinden ayrılmaya geçmeden ibaret olan ve hattı enveri aslında milli bağlılığını değiştirmediği halde adet ve geleneğe karşı bir kararlılık makamı olmadıktan sonra milli olmayan bir alfabenin memleketimizde kaç ay veya sene yaşayacağını kestirmek zor bir şey değildir. Çünkü dil yalnız dirilerin değil ölülerin de malıdır. Bunda kullanma hakkı geçmişlerin de geçmişine, hatta geleceğin ulularına da aittir. Fransızlar gözümüzün önündedir. Meşhur bir büyük inkılaplarının ertesinde dini resmen kaldırdılar. Birçok geleneği bozdular. Ayların, hatta haftaların isimlerini ve sayılarını da kökten değiştirdiler. Lakin Rousseau'ların, Voltaire'lerin dilinde kökten dönüşüm yapmadılar, yapamadılar. Bugün bile o gereksiz, yersiz entleri, kelimelerin bünyesindeki o yengeç gibi sessiz h'leri, o sonradan eklenen ve maskara e, s, t'leri hala ortadan kaldırıp tasfiye edemediler. Zira Fransızların geçmişlerine olan saygıları pek derindir. Kolaylıkla bundan fedakarlık edemezler. Herkes bizim gibi çarçabuk milli hazinelerine karşı cömert kesilemez. Onların büyük akademileri bile bunda başarılı olamadı. Her ne kadar Montesquieu'nun 1796'da basılan meşhur Kanunların Ruhu adlı eserindeki Fransız yazımıyla bugünkü yazım arasında ince, önemli bir değişim olduğu göze çarpar ise de bu değişimi kökten ve ani bir inkılap değil, ancak yavaş yavaş ve olgunlaşma kanunu meydana getirmiştir. İşte bu yazımın gelişmesi ve değişmesi sorunu bizim dilimizde de pek açık bir surette özelleşmiş ve gözle görülmüştür. Hive Hanlarından meşhur Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın eserindeki Türkçe yazım şekilleri incelenecek olursa görülür ki bizim eski imlamız daha doğru, daha açık imiş. Gitgide bozulmuş, bundan yarım yasır önceki aşağı seviyesine düşmüş ve sonra yavaş yavaş bir tepkiyle derece derece olgunlaşmaya doğru yükselmeye başlamıştır. Mesela Ebu'l-Gazi sayılardan vahide işaret eden bir lafzını bir vaktinde kelimesini vaktinde gelüp kipini gelüp tarzında yazmıştır. Çünkü Bahadır Han ağır bir harf ile başlayan her Türkçe kelimenin yine ağır bir harf ile ve bir hafif ve yumuşak harf ile başlayan her sözün hafif bir harf ile sonlandığını kanununu tam manasıyla keşfetmişti. Gerçekten bu seçkin özellik mevcut diller içinde yalnızca Türkçe'ye özgüdür. İşte o yüzden bu işte filologların işi.
Evet.
İbrahim'cim yani bu o böyle bir kanun çıkarılacaktıysa bile hani belki yıllara yayılacak. Dil bilimcilerin oturup üzerinde geniş şekilde tartışacakları bir konuymuş.
Bir gecede çıkarmak yerine.
Ya bak düşün, Bahadır Gazi Han'dan bahsediyor. Bak sesleri nasıl yumuşaktan yumuşağa nasıl kendi ses kanunlarını oluşturduğunu yazıyor. Bu bir müktesebat, gelenekten gelen birikimi bir anda yok etmek. Fransızlar yapmamış işte, böyle bir şey dokunmamışlar yani.
Doğru, evet. Ha.
Gerçekten de bu seçkin özellik mevcut diller içinde yalnızca Türkçe'ye özgüdür. Türkçe kelimelerin beden hücreleri mikroskobik bir incelemeden geçirilecek olursa, yalnızca baş ve son harfleri arasındaki hereke ve hecelere ait uyumun orta harflere de yayılan, onlar üzerinde de uyum uygunluk kanunlarının geçerli olduğu görülür. Onun üzerine bu kadar uyumlu bir dilin şimdiye kadar bir iki sesli ilavesiyle eksikliğin düzeltilmesine gidilmemesi suçu, herhalde Latincelerin bilinen önerileri suçundan çok daha büyüktür. Her şeyden vazgeçme. 9. Türkçemizin bütün dillerden fazla istenografik, çabuk yazılabilir olduğundan kimse tereddüt edemez. Mesela Türkçe huruf Latince hurufa müreccahtır ibaresini Latin harflerle yazalım. Burada bir örnek veriyor tam yazılışıyla. Hı hı. Görüyoruz ki ancak yarım satırdan oluşan Türkçe bir ibare Latince harfleriyle bir satır yer işgal ediyor. Fransızca'da daha da fazladır İbrahim'ciğim.
Evet.
Ya, muazzam çok fazla ses şeyleri var ama onları bile yontmaya yanaşmamış adamlar. İsimlerin yazılışında bile pek çok mesela E, A, O gibi bir şey O alır.
Ama okunuşu farklı ama sanki.
Tamamen farklı ama ses harf israfını yok etmeye gibi bir şeye kalkışmamışlar yani. Halen devam ediyor Fransızca'da.
Evet.
Hele yazı yazarkenki tasarruf 28'e 42 oranındadır. Şu halde Latince harfleri onarım ve eklemelerle birlikte kabul etmek demek, uygulanamaz olduğu anlaşılan Enver Paşa yazılarına sadece bir şapka giydirmekten başka bir şey olmayacaktır. Frankler bile hız sağlamak için el yazılarında harfleri birbirine bitiştirmek zorundadırlar. Bizim yazımızda ise bu güzellikler kendiliğinden vardır. 10. Konuyu biraz daha derinlemesine araştıralım. Şimdiki alfabemize doğru imla yazıp okumanın imkansız ve bu ise eğitimin gelişimi ve yayılmasına engel olduğu yolundaki büyük iftiraya gelince. Gerçi Türkçe'de kullandığımız Arapça kelimelerin okunması anlaşılmamış, imlaların yazılması özellikle yabancılar için zordur. Lakin sesli harflerin iyileştirilmesinden sonra Türkçe kelimelerin okuyup yazmasında hiçbir zorluk yoktur. Dilin iyileştirilmesi kongresi Arapça sözler için de bir çare düşünebilir. Yahut bunları doğrudan doğruya Türkçe'ye mal eder. Bir de insaf edelim. Ermenice, Rumca ve belki de İtalyanca dışında olmak üzere Avrupa dillerinden hangisinin imla ve yanlışı Türkçe'den daha kolaydır? İmla ve yazılışı Türkçe'den daha kolaydır. Okullarda senelerce Fransızca okuyan çocuklarımızdan hangisinin imlası sağlamdır? Fransızca doğru bir imla yazmak için bu dile pek çok uğraşıya vakit ayırmak icap eder. Hele İngilizcenin yazımı ve okunması bir yabancı için demirden leblebidir. Öğretmenin ağzından kelimelerin çıkış şeklini işitmedikçe okumada %60 derecesinde hata çıkar. Herhalde Türkçe yazma ve okuma İngilizcenin yazma okumasından daha kolaydır. Almanca ve Macarca'nın da doğru yazım bakımından pek zor birer dil olduğunu bağlıları açıklamaktadırlar. Halbuki şu dil zorluğu Fransızların, İngilizlerin, Alman ve Macarların gelişmesine ve memleketlerinde ilim ve bilginin yayılmasına engel olmamıştır. En kolaylıkla okunup yazılabilen Ermenice olduğu ve Ermenilerin arasında da okumayan bulunmadığı halde Ermeniler ilmen, irfanen ötekilerin topuğuna bile varamamışlardır. Dillerinin bir yabancı için öğrenilmesine imkan olmadığını iddia ve itiraf eden Japonlar, genel yazılarını korudukları ve kullandıkları zamanda Doğu'nun İngiltere'si niteliğine hak kazanmışlardı. Şu haller ve örnekler de gösteriyor ki, bir milletin ilim alanında ve olgunlukta ilerlemesinde, aralarında temel eğitimin yayılmasında, dilinin, alfabesinin hiçbir etkisi yoktur. Bütün kabahatler, kusurlar, usulde çalışılmamasında, mesai tarzındadır. Biz köylerimizde okullar açtık. Oralara adam akıllı öğretmenler, hocalar gönderdik de köylü çocuğu mu okuyamadı? Yoksa alfabenin niceliği ve niteliği mi buna? Şehirli çocuğu nasıl okuyor? Bunların içinden nasıl binlerce doktor, filozof, matematikçi, doğa bilimci, edebiyatçı, avukat, yazar, tarihçi yetişiyor? Yüzlerce kütüphanelerimizin içinde eski ve yeni bilimlere ait olarak bugün bizim beğenmediğimiz harflerle yazılmış yüz binlerce eserler acaba hangi alfabe ve ölçüyle yazılmıştır? Biz şimdi ihtimal ki bu hazinenin varlığından haberdar olmayan birkaç kişinin özel isteklerine kurban olarak bu önemli ve kıymetli eserleri fırınlara mı atacağız? Her dili yazmaya, her ilmi taşımaya ve tercümeye uygun olan bu kadar bayındır bir dilin mirasını, bir bıraktıklarını nasıl bir duygu ve düşünceyle doğru olmayan vakıflar sicillerine geçirmeyi onaylayacağız? İyi bilmiş olalım ki acele ve sabırsız kararlar ile büyük bir milletin dili değiştirilemez. Hatta böyle yaygaralarla bir küçük dilin bile yemek ve lezzet değişikliği yapılamaz. Bahis bu kadar İbrahim'cim. Bayağı detaylandırarak yazmaya çalışmış Ali Seydi Bey. Özette ben vurgulayıcı kısımları sen de katılacağın üzere muhtemelen şunlar. Birincisi bu Latince hususuna geçilirken İbrahim'cim özel çalışmalar yapılmamış. Bu iş filologlara da bırakılmamış. Bu iş sadece iktidar makamına, takdir ve kararına bırakılmış.
Peki düşünülmemiş mi? Yani biz böyle bir kararı bir gecede uygulamaya kalkarsak bunun altından kalkılamaz sonuçları olur diye.
İbrahim'cim muhtemelen düşünülmüştür ama o dönemi şöyle düşününce komple bir medeniyet değişikliği hedeflenmişti.
Yani yeniden bir devlet kurulacak, yeniden bir medeniyet inşa edilecek. Geçmişle aynen bağları öyle tamamen koparılmış.
Aynen öyle.
Evet.
Aynen öyle. Yani bir devlet kurulması meselesi küllerinden bir devlet doğdu. Bu doğru. Fakat hedeflenen bir sadece bir devlet kurulması değildi. Komple bir medeniyet değişikliğiydi. Bir doğu medeniyetinden doğrudan batı medeniyetine geçmekti. Bunun için de yetişecek nesillerin doğrudan onların kaynaklarıyla, onların müktesebatıyla birikimle yetişmesi hedeflendiği için bizim geçmiş mirasımıza bir kalemde atılan en büyük çizik işte bu harf değişikliği meselesi. Ya,
peki Okay abi şimdi...
Bak Japonlara örnek veriyor.
Evet.
En sonunda Japonlara örnek veriyor. Şey,
Fransızlar üzerine de konuştu.
Fransızlar üzerine, Fransızca alfabe üzerinde konuştu. Çinliler hakeza öyle yani.
Şimdi şöyle bu mevzu açıldığında...
Türkiye... Ruslar da öyle İbrahim'cim. Kirli alfabesinden ödün verdiler mi?
Vermediler ve şu an dünyanın en büyük devletlerinden bir tanesi. Yani son 1-2 dakikamız kaldı ama son olarak konuyla ilgili şunu sormak isterim abi. Ondan sonra zaten bu bahis kapatacağız. Bu mevzu açıldığında birileri Türkiye'de okuma yazma okur yazar oranının aslında çok düşük olduğunu Osmanlı topraklarında sadece şehir merkezlerinde insanların okuma yazma bildiğini dolayısıyla aslında Arap alfabesinden kopup Latin alfabesine geçişin bu topraklara çok da sıkıntılı bir süreç doğurmadığını hatta Latin harflerini Latin alfabesini öğrenmenin daha kolay olduğu için Latin alfabesine geçmenin daha makul bir karar olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun?
Şimdi genel bir yanılgı var İbrahim'cim. Osmanlı'da okuma yazma oranı çok düşük değildi. Okuma oranı yüksekti fakat yazma oranı düşüktü. Bu o dönemin şartlarıyla ilgili bir şey İbrahim'cim. Bir tarım toplumunda bu batıda biraz daha yüksek olabilir fakat bir tarım toplumunda yazmak çok gerekli bir şey değildi.
Evet.
Ama okuma oranı yazma oranını birlikte zikretmek biraz maksatlı bir ifade oluyor. Osmanlı'nın prestijini noktada sarsmak maksatlı oluyor. Ama bugün bilim adamlarının ciddi bilim adamlarının tamamı Osmanlı'daki okuma seviyesinin yüksek çoğu yerde yani. Avrupa'dan yüksek olduğunu söylüyorlar çoğu noktada. Ama yazma oranı düşük.
Ya tamam. Maalesef işte birileri ezberden konuşuyor Türkiye'de. Başka birileri de acaba bu adamın söylediği doğru mudur değil midir diye düşünmek istiyorum.
İbrahim'cim ben şunu çok artık net gördüm. Hele şu sosyal medyanın ortaya çıkışından sonra İbrahim'cim bazen bir iddia ortaya atılıyor. O iddianın karşısında çok güzel akli ve delilli yani nakli deliller ortaya konuluyor İbrahim'cim. Bakıyorsun onun altına İbrahim'cim aynı iddiaların bir harfine bile değiştirmeden aynı iddiaların devamını yazıyor. Ben şunu artık kanaat getirdim ki Türkiye bu üçüncü dünya tavrından kurtulamıyor, kurtulamayacak yakın zamanda.
Evet.
Senin getirdiğin deliller akli nakli ne olursa olsun karşıdaki aynı ezberi sürdürmekte açık bir şekilde ısrar ediyor İbrahim'cim. Bir şey değişmiyor.
Evet.
Ancak insaf ehli insanlar içlerinden çıkacak olan insaf ehli insanlar işte bu ideolojilerin İbrahim'cim bataklığı ya. İşte
maalesef.
İdeolojinin bir başlı başına bir bataklık olmasından kaynaklanan bir şey.
Maalesef öyle.
Hakikate direnmek. Hakikate direnilir mi ya? Ya işte, bu kadar delil getirildiği zaman hakikate direnilir mi?
İnsanlar yani kendi
mahallesindeki doğru neyse
evet.
Sadece ona sarılıyor.
Aynen öyle.
Bu çok adaletsiz ya yani, gerçekten.
Geçen gün bir kitapta bir metin görmüştüm. Onu söyleyerek programımızı bitirelim. Diyor ki insanlar sadece bir kez işittikleri gerçeği doğrulamaktansa duydukları binlerce yalana inanmak için tetikte dururlar.
Bu psikolojik bir hakikat o zaman öyle tabii, mi İbrahim? Ben bunu
tabii,
bilmiyordum.
Tabii yani merhum Necip Fazıl Kısaköy'ün kitabında geçiyor bu ifade. Biz duyduğumuz bir hakikati doğrulamaktan ziyade aslında bize söylenen yalanlar
daha güvenli.
Yalana inanmak
çünkü
için
çünkü çok ağızdan birden geldiği için tabii, genel bir kanaat tabii, oluşturuyor. Gerçeklerin tabii, bir manası kalmıyor.
Bir de yalanların böyle şey vardır abi. Yani böyle sempatik bir tarafı vardır ya, tırnak içerisinde söylüyorum.
İbrahim'ciğim çok kişiden duyduğun için tabii, yakınların da söyle huzur veriyor.
Evet.
Yani seni o cesaretli bir gerçeğin sahasına çıkmaktan koruyor o yalanlar.
Doğru, doğru, maalesef öyle. Aa. Allah sorumuzu hayır etsin diyelim abi. Bu mevzuyu inşallah yani harf devrimi konusunu inşallah başka programımızda
İnşallah.
Uzun uzadıya evet, konuşalım. Çok teşekkür ederim
Rica
abi.
Rica ederim İbrahim'ciğim. Sağ
böyle geniş bir pasaj okudunuz, bilgilendirdiniz bizi.
Aslında bu önemli bir risale İbrahim'ciğim. Risale genel manada programımıza sığacağı için küçük bir risale olduğu için ama önemli de çok da önemli bir metin. O yüzden paylaşmamı istedim.
Eyvallah, çok teşekkür ederim Rica abi. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda harf devrimi üzerine bir pasaj okudu Okay abi bize ve bu pasaj üzerine kısa değerlendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki hafta inşallah Yavuz Sultan Selim Han'ı konuşmaya, programımızda onunla alakalı değerlendirmelerde bulunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.